Ayrım 5. Sıfır noktasındaki kadın Neval El-Seddavi. Sayfa 47. Ertesi sabah amcama kahvaltı hazırladım. Ona her su götürdüğümde yüzüme bakıyordu. Ama her seferinde gözlerimi gözlerinden kaçırmak için başımı başka yöne çeviriyordum. O gün amcam gidene kadar bekledim. Sonra tahta sedirin altından ayakkabılarımı çıkardım, elbiselerimi, ayakkabılarımı giydim. Küçük çantamı açıp katlanmış geceliğimi, diplomamla başarı belgemi içine koydum. Yengem mutfakta yemek pişiriyordu. Sadiye ise çocuklara yemek yediriyordu. Kuzenlerimin en küçüğü Hele o sırada içeri girdi. Elbisemi, ayakkabılarımı ve küçük çantamı görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Henüz konuşmayı bilmiyor, adımı söyleyemediği için Devs diyordu. Bana gülümseyen tek kuzenim oydu. Odada yalnız olduğum zamanlar Devs Devs diyerek sedire atlardı. Saçını okşayıp söyle Hele derdim. Devs Devs diyerek kıkırdar, sonra kendisiyle oynamamı isterdi. Ama annesinin sesi onu hemen çağırır, Hele de sedirden atlayıp küçücük ayaklarıyla paytak paytak yürüyerek giderdi. Helen'in gözleri ayakkabılarımdan elbiseme, elbisemden küçük çantama devamlı gidip geliyordu. Eteğimin ucuna asılmış, sürekli Devs Devs diyordu. Döneceğim Hele diye kulağına fısıldadım. Ama sakinleşmedi, elime yapışıp Devs Devs diye tutturdu. Oyalamak için eline bir resmimi verip kapıyı açtım. Dışarı çıktım. Kapıyı ardımdan sessizce kapadım. Kapının arkasından Devs Devs diye beni çağıran sesini duyuyordum. Merdivenlerden aşağı koştum ama alt kata inip sokağa çıkana dek sesi kulaklarımda yankılanmaya devam etti. Caddeye ulaştığımda ardımda bir yerlerden gelen sesini hala duyuyordum. Dönüp baktım, kimse yoktu. Daha önce de çok defa yaptığım gibi sokakta yürüyordum ama bu kez belirli bir hedefim olmadığı için kendimi farklı hissediyordum. Ayaklarımın beni nereye sürüklediğini hiç bilmiyordum. Sokaklara ilk kez görüyormuşçasına baktım. Gözlerimin önünde yeni bir dünya açılıyordu. Benim için daha önceleri var olmayan bir dünya. Belki hep oradaydı, hep var olmuştu ama ben onu hiç görmemiştim. Hep orada olduğunu fark etmemiştim. Bütün bu yıllar boyunca nasıl da kör kalmıştım. Sanki kafamda üçüncü bir göz açılmış gibiydi. Sokaklarda insanların kimi yürüyerek, kimi araba ve otobüslerin içinde ardı arkası kesilmez bir akışla hareket ettiklerini görüyordum. Hepsinin acelesi vardı. Çevrelerine bakmadan hızla gidiyorlardı. Orada tek başına, öylece duran bana kimse aldırış etmiyordu. Bana dikkat etmedikleri için de onları rahat rahat gözleyebiliyordum. Eski püskü giysiler içinde yırtık pabuçlu insanlar yürüyordu. Yüzleri solgun, gözleri donuk, dünyadan elini eteğini çekmiş, yüzleri bariz bir hüzün ve endişeyle dolu insanlardı bunlar. Oysa arabadakilerin geniş, sağlıklı omuzları, dolgun yanakları vardı. Camların ardından açık göz, kuşkulu, sinsi gözlerle her an saldırmaya hazır, saldırgan ama buna karşın kölece bir ifadeyle dışarıya bakıyorlardı. Otobüstekilerin yüzlerini, gözlerini seçemiyordum. Tüm otobüsü dolduran, merdivenlere, çatıya kadar taşan bu bedenlerin sırtlarıyla başlarını görebiliyordum yalnızca. Otobüs durakta durduğu ya da yavaşladığı zaman terden parlayan sapsarı yüzlerini, apaçık bir korkuyu yansıtan dışa uğramış gözlerini bir an yakalayabiliyordum. Caddeyi tümüyle kaplayan bu insan selinden şaşkına dönmüştüm. Ama kendilerini de başkalarını da göremeyen kör yaratıklar gibi hareket etmeleri beni daha da şaşırttı. Birden kendimin de onlardan biri olduğumu kavrayınca hayretler içinde kaldım. Bu kavrayış bende önce bir memnunluk yarattı. Ancak hemen sonra bu duygu yerini çevresindeki dünyayı algılamak üzere gözlerini ilk kez açan ama hiç bilmediği yepyeni bir ortama girdiğini fark eder etmez çığlığı basan bir bebeğin endişesine bıraktı. Karanlık bastığında hala geceyi geçirebilecek bir yer bulamamıştım. İçimden avaz avaz bağırmak geliyordu. Yorgunluktan bitmiştim. Açlıktan midem gurulduyordu. Bir duvara dayandım. Bir süre çevreme bakınarak öylece durdum. Önümdeki sokak uçsuz bucaksız bir deniz gibi geldi bana. Otobüstekileri, arabadakileri, yayaları, hiçbir şeyi algılamadan yürüyen kalabalığın arasında görmeyen gözlerle yuvarlanan, sulara fırlatılmış bir çakıl taşıydım yalnızca. Her dakika önümden binlerce göz geçiyordu. Fakat ben onlar için yoktum. Karanlığın içinde birden bir çift göz algıladım. Daha doğrusu bu gözlerin bana yöneldiğini hissettim. Yavaşça bana yaklaşıyorlardı. Bakışlar önce merakla ayakkabılarıma çevrildi, orada bir an durdu, sonra yavaşça bacaklarıma, kalçalarıma, karnıma, göğüslerime, boynuma çıkmaya başladı. Sonra aynı soğuk merakla gözlerime dikildi. Tüm bedenimden ölüm korkusu gibi ya da ölümün kendisi gibi bir ürperti geçti. Bu ürpertiyi durdurmak, tüm varlığımı etkisi altına alan bu dehşetin üstesinden gelebilmek için sırtımdaki, yüzümdeki kasları gerdim. Üstelik bıçak ya da jilet taşıyan bir elle değil, topu topu bir çift gözle karşı karşıyaydım. Zorlukla yutkunup bir bacağımı öne attım. Gözlerden birkaç adım uzaklaşmayı başardım ama o delici bakışları sırtımda hissediyordum. Parlak bir ışıkla aydınlatılmış küçük bir dükkan gördüm. Hızla oraya koştum. İçeri dalıp kalabalığın arasına karıştım. Birkaç dakika sonra dışarı çıkıp tüm caddeyi dikkatle gözden geçirdim. Gözlerin gittiğinden emin olunca çabucak yola koştum. Kafamda bir tek düşünce vardı. En kısa yoldan amcamın evine ulaşmak. Geri döndüğüm zaman amcamın evine nasıl tahammül ettim, nasıl Şeyh Mahmud'un karısı oldum bilmiyorum. Bütün bildiğim orada, aklıma geldikçe tüm bedenimi tere boğan o iki gözden daha az korkutucu bir dünya ile karşılaşacağımdı. Bu gözlerin rengini yeşil mi kara mı yoksa başka bir renk mi olduğunu bilmiyordum. Biçimini de anımsamıyordum. İri miydiler yoksa iki küçük çipil göz mü? Ancak gece gündüz ne zaman sokakta yürüyecek olsam yerdeki bir delikten aniden karşıma çıkıverecek bu gözlerin korkusuyla çevremi dikkatle süzerdim. Amcamın evinden ayrılıp Şeyh Mahmud'la yaşayacağım gün gelip çattı. Artık tahta sedir yerine rahat bir yatakta yatıyordum. Ama yemekten, çamaşırdan ve eşya dolu odalarıyla koca evi temizlemekten yorulup biraz soluk almak istesem Şeyh Mahmud tepemde bitiyordu. 60'ından fazlaydı, bense daha 19 yaşında bile değildim. Çenesinde tam dudağının altında ortası delik büyük bir şişlik vardı. Bazen bu delik kururdu ama çoğu zaman kana benzeyen kırmızımsı ya da irin gibi beyazımsı sarı renkte damlalar akıtan eski paslı bir musluğa benzerdi. Delik kuruysa beni öpmesine izin verirdim. O şişliği küçük bir keseye benzeyen dudaklarını, yağlı pis kokulu cildini yüzümde hissederdim. Delik kuru değilse pis kokusundan kaçınmak için dudaklarımla yüzümü öte yana çevirirdim. Geceleri kollarını, bacaklarını bedenime dolar, yamru yumru ellerini, yıllardır iyi yemeğe hasret aç bir adamın pençeleriyle bir tabak yemeği silip süpürmesi, geriye tek bir kırıntı bile bırakmaması gibi bütün bedenimde gezdirirdi. Fazla yemek yiyemiyordu. Yüzündeki şişlik çene hareketlerini engelliyor, büzüşmüş yaşlı midesi fazla yemekten rahatsız oluyordu. Az yese de tabağını siler süpürür, geriye hiçbir şey kalmadığından emin olana kadar elindeki ekmek parçasıyla tabağı sıyırır da sıyırırdı. Ben yerken durmadan tabağıma bakar, bir parça yemek kalmışsa atılıp onu da alır, lokmayı yutarken de benim müsrifliğimden yakınırdı. Oysa hiçbir şeyi israf etmezdim. Tabağımda yalnızca kenarlara bulaşan, ancak su ve sabunla temizlenebilecek kadar kırıntı kalırdı. Kollarıyla bacakları gevşeyince altından yavaşça kayar, ayaklarımın ucuna basarak banyoya giderdim. Orada yüzümü, dudaklarımı, kollarımı, bacaklarımı, bedenimin her yanını tek bir milim kalmamacasına yıkar, defalarca sabunlardım. Emekli olmuştu, işsiz güçsüz, arkadaşsızdı. Evden hiç çıkmazdı. Bir fincan kahveye birkaç kuruş vermemek için kahveye de gitmezdi. Bütün gün evde yanımdaydı. Ben yemek yapıp bulaşık yıkarken mutfakta dururdu. Kazara sabun tozu paketini düşürdüğümde yerde birkaç tanecik dökülmeye görsün. İskemlesinden fırlayıp dikkatsizliğime söylenirdi. Yemek yaparken kaşığı yağ teknesine biraz fazla daldırsam öfkeyle bağırır, gereğinden fazla malzeme harcadığımı söylerdi. Çöpçü çöpleri almaya geldiğinde ben çöp bidonuna sahanlığa koymadan önce içini dikkatle araştırırdı. Bir gün biraz yemek artığı bulunca bütün komşuların duyacağı kadar yüksek sesle bağırmaya başladı. Bu olaydan sonra da beni yerli yersiz dövmeyi alışkanlık haline getirdi. O gün beni terliğiyle dövmüştü. Yüzüm, bedenim çürük içinde kalmıştı. Evi terk edip amcamın evine gittim. Oysa amcam bütün kocaların karılarını dövdüğünü söyledi. Amcama kendisi gibi saygıdeğer bir şeyhin dini bütün bir adamın karısını dövme alışkanlığında olamayacağını hatırlattım. Yengem asıl ulemaların karılarını dövdüğünün karşılığını verdi. Din kuralları böyle bir cezaya izin veriyordu. Dini bütün bir kadın kocasından yakınmamalıydı. Kadının görevi kocasına sorgusuz sualsiz itaat etmekti. Verecek karşılık bulamadım. Hizmetçi öğle yemeğini hazırlamadan amcam beni kocamın evine götürdü. Eve vardığımızda kocam öğle yemeğini yemişti bile. Akşam oldu. Bana aç olup olmadığımı hiç sormadı. Akşam yemeğini tek başına, sessizce, bana tek kelime söylemeden yedi. Ertesi sabah kahvaltıyı hazırladım. Yemek için masaya oturdu ama yüzüme bakmıyordu. Ben masaya oturduğum zaman başını kaldırıp gözünü tabağıma dikti. Açlıktan ölüyor, ne olursa olsun deli gibi yemek istiyordum. Elimi tabağa uzatıp bir lokma yiyecek aldım. Hemen bağırmaya başladım. Neden amcanın evinden dönüp geldin? Sana birkaç gün bakamaz mıydı? Şimdi sana tahammül edecek, seni doyuracak tek insanın ben olduğumu anlamışsındır. Peki neden utanıyorsun benden? Yüzünü neden kaçırıyorsun? Çirkin miyim? Pis mi kokuyorum? Sana her yaklaştığımda neden benden kaçıyorsun? Üstüme kuduz bir köpek gibi saldırdı. Yüzündeki şişin deliğinden pis kokulu irin damlaları akıyordu. Bu kez yüzümü ya da burnumu öte yana çevirmedim. Yüzümü yüzüne, bedenimi bedenine edilgen bir biçimde, hiç direnmeden, hareket bile etmeden, çürük bir tahta parçası, öylece atılmış eski püskü bir eşya, iskemle altında unutulmuş bir çift ayakkabı gibi canı çekilmişçesine bıraktım. Bir gün beni koca bir sopayla, burnumla kulaklarımdan kan gelene kadar dövdü. Bu olaydan sonra evi terk ettim. Ama bu kez amcamın evine gitmedim. Çürümüş gözler, yara bere içinde bir yüzle sokaklarda dolaştım. Ancak kimse bana dikkat etmedi. İnsanlar otobüslerde, arabalarda ya da kaldırımlarda bir koşuşturmaca içindeydi. Kör gibiydiler. Hiçbir şey görmüyorlardı sanki. Sokak önümde uçsuz bucaksız bir deniz gibi uzanıyordu. Sulara fırlatılmış bir çakıl taşı gibiydim. Dalgaların dövdüğü, oraya buraya attığı, kıyıda bir yere bırakılmak üzere yuvarlanıp duran bir çakıl taşı. Yürümekten yorulunca yolda birden gözüme çarpan boş bir iskemleye oturdum. Burnuma buram buram kahve kokusu geldi. Ağzımın kuruduğunu, aç olduğumu fark ettim. Garson ne içeceğimi sorduğu zaman ondan bir bardak su rica ettim. Bana öfkeyle bakıp kahvenin yol geçen hanı olmadığını söyledi. Sahide Zeynep türbesinin şuracıkta olduğunu, orada istediğim kadar su bulabileceğimi de sözlerine ekledi. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Bana baka kaldı. Sonra yüzümdeki çürüklerin nedenini sordu. Onu yanıtlamak istedim ama sesim çıkmadı. Ellerimi yüzüme kapatıp ağladım. Bir an tereddüt etti. Sonra yanımdan ayrılıp bir bardak suyla geri döndü. Ama bardağı dudaklarımı götürünce su sanki boğuluyormuşum gibi boğazımda düğümlendi. Bir süre sonra kahve sahibi de yanıma gelip adımı sordu. Firdevs dedim. Yüzündeki bu çürükler ne? Biri mi dövdü seni? Bir kez daha açıklamaya çalıştım ama sesim gene boğuldu. Zor soluk alıyor, gözyaşlarımı bastırıyordum. Burada otur biraz dinlen, sana bir bardak çay getireyim. Aç mısın dedi. Gözlerim yere çakılıp kalmıştı. Bir kez bile başımı kaldırıp yüzüne bakamadım. Sesi babamın sesi gibi alçak ve hırıltılıydı. Babam da yemeğini yedikten, annemi dövüp sakinleştikten sonra bana sorardı. Aç mısın? Ömrümde ilk kez babamın iyi bir adam olduğunu, onu özlediğimi, farkında olmadan içten içe onu sevmiş olduğumu hissettim. Adamın, baban sağ mı dediğini işittim. Hayır, öldü dedim. Ve ölmüş olduğu düşüncesi beni ilk kez ağlattı. Adam omzumu sıvazlayıp, herkes bir gün ölecek Firdevs dedi. Ya annen, o sağ mı? Hayır dedim. Ailen yok mu? Abin ya da amcan? Hayır diyerek başımı salladım. Sonra çabucak küçük çantamı açtım. Ortaokul diplomam var. Belki bununla ya da ilkokul diplomamla bir iş bulabilirim. Ama gerekirse her şeyi, diploma istemeyen işleri bile yapmaya razıyım. Adı Beyumi'ydi. Başımı kaldırıp yüzüne bakınca korku duymadım. Burnu babamınkine benziyordu. Büyük ve yuvarlaktı. Aynı koyu tene sahipti. Bakışları uysal ve sakindi. bana kötülük yapacak birinin gözleri gibi gelmedi. Elleri, sakin ve rahat hareketleriyle uysal, neredeyse itaatkar görünüyordu. Zalim birinin elleri gibi değildi. İki odalı bir evde oturduğunu, istersem iş bulana kadar odalardan birinde kalabileceğimi söyledi. Birlikte onun evine giderken bir manavın önünde durup bana, ''Portakal mı seversin, mandalina mı?'' diye sordu. Cevap vermeye çalıştım ama sesim çıkmadı. O güne kadar kimse bana portakal mı, mandalina mı sevdiğimi sormamıştı. Babam bana hiç meyve almazdı. Amcamla kocam da ne istediğimi hiç sormadan alırlardı. Açıkçası ben de mandalinayı mı, portakalı mı tercih ettiğimi hiç düşünmemiştim. Sorusunu yineledi. Portakal mı seversin, mandalina mı? Mandalina dedim. Ancak o mandalinaları alır almaz portakalı daha çok sevdiğimi fark ettim. Ama bunu ona söylemeye utandım çünkü mandalina daha ucuzdu. Beyumi'nin dar bir sokakta iki odalı küçük bir evi vardı. Balık pazarına bakıyordu. Odaları siler süpürür, altımızdaki pazardan balık, tavşan ya da et alıp pişirirdim. Bütün gün kahvede ağzına lokma koymadan çalışırdı. Gün bitip de eve döndüğünde sıkı bir yemek yer, odasına uyumaya çekilirdi. Ben de öteki odada yer yatağında yatardım. Eve ilk gittiğimizde mevsim kıştı, geceler soğuk oluyordu. ''Sen yatakta yat, ben yerde yatarım.'' dedi. Ama ben kabul etmedim. Yer yatağına yatıp uyumaya koyuldum. Kolumdan tuttuğu gibi yatağa götürdü. Yanında boynum bükük yürüdüm. Öyle utanmıştım ki birkaç kez tökezledim. O güne kadar kimse beni kendinden üstün tutmamıştı. Babam kışın ocağın olduğu odada yatar, beni en soğuk odaya yollardı. Amcam yatakta yatar, ben tahta sedirde uyurdum. Evlendiğim zaman da kocam yediğimin iki katı yedi, gene de gözünü tabağımdan ayırmadı. Yatağın yanında bir an durup mırıldandım. Yatakta uyuyamam. Yerde yatmana izin veremem dedi. Başım hala önümdeydi. Kolumu hala bırakmamıştı. Bana değdiğinde ellerinin amcamınkiler gibi uzun parmaklı ve büyük olduğunu düşündüm. Şimdi de bu eller tıpkı amcamınkiler gibi titriyorlardı. Gözlerimi kapadım. Bana dokunuşunu çok eskiden anımsanan bir düş ya da yaşamla birlikte başlayan anıların geri gelmesi gibi aniden hissettim. Bedenim anlaşılmaz bir hazla ya da aslında acı değil de haz olan bir acıyla, daha önce hiç bilmediğim, benim yaşantım olmayan bir yaşantıda ya da benim bedenim olmayan bir bedende yaşamış olduğum bir hazla titremeye başladı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 55.